Ayrım 23, sayfa 248. 16 sayfalık bir mektuptu. Heyecanlı bir elle çabuk çabuk yazılmıştı. İnsanın ömründe bir kez yazdığı ancak bir kez alabileceği bir mektup. Patlayan bir yaradan akan kan gibi cümleler aralıksız birbirini kovalıyordu. Satır başı yoktu, nokta virgül yoktu. Bir kelime bir başka kelimeyi izliyor, onu geçiyor, geride bırakıyordu. Şimdi yıllardan sonra bile her satır, her harf gözümün önünde, gece ya da gündüz, hangi saatte olursa olsun, o mektubu şimdi bile başından sonuna kadar ezbere söyleyebilirim. Öyle sık sık okudum çünkü. Katlanmış o bir tomar mavi kağıdı aylarca cebimde taşıdım. Evde, kışlada, savaşta, yeraltı siperlerinde, karargah ateşinin aydınlığında defalarca cebimden çıkarıp okudum. Ancak bizim bölük düşmanla çevrilip Volhynin'e geri çekildiğinde bir sayıklama sırasında kağıda dökülen bu itiraflar yabancı ellere düşer kaygısıyla mektubu yok ettim. Mektup şöyle başlıyordu. 6 kez yazdım sana. Her defasında da yırttım. Çünkü kendimi ele vermek istemiyordum. İstemiyordum. İçimde direnecek güç bulduğum sürece senden uzak durdum. Karşında küçülmemek için haftalarca kendi kendimle savaştım. Hiçbir şeyden habersiz, dostça bize her gelişinde, rahat dursunlar diye ellerime umursamaz görünmeleri, seni şaşırtmamaları için de bakışlarımı emrederdim. Yüreğimin senin için nasıl yanıp tutuştuğunu sezdirmemek için de çoğu kez bile bile sert alaycı davrandım sana. Bir insan gücünün yettiği, zaman zaman bu gücü bile aşan her şeyi denedim. Bugün olan oldu. Yemin ederim istemeden oldu. Oyuna geldim sanki. Bunu nasıl yapabildiğimi ben de anlamıyorum. Yaptığımdan öyle köpek gibi utandım ki sonradan kendimi iyice bir pataklamak geldi içimden. Çünkü sana yaklaşmanın ne büyük bir çılgınlık, ne büyük bir saçmalık olduğunu biliyorum. Bir kötürüm yaratığın, bir sakatın sevmeye hakkı yoktur. Ben ki böyle bitmiş kolu kanadı kırılmış halimle, kendi kendimden iğrenir, tiksinirken sana yük olmaz mıydım? Biliyorum, benim gibi bir yaratığın sevmeye, hele sevilmeye hakkı olmadığını biliyorum. Varlığıyla başkalarının hayatını mahvetmeye hakkı yoktur, köşesinde geberip gitmelidir. Bütün bunları biliyorum, bildiğim içinde kahroluyorum. Bu yüzden sana yaklaşmayı asla göze alamazdım. Yalnız bu sakatlığımın pek uzun sürmeyeceğine beni inandıran sen değil miydin? Kımıldayabilecektim. Serbestçe, rahatça anlatılan her adımın Tanrı lütfu olduğundan habersiz, çoğu bir işe yaramaz milyonlarca insan gibi yürüyebilecektim. Gerçekten iyileşip sağlıklı bir insan, her kadın gibi bir kadın, belki, evet sevgilim, sana layık bir kadın olana kadar sana bir şey söylememeye, belli etmemeye iyice kararlıydım. Ama öylesine çılgınca bir sabırsızlıkla, hırsla iyileşme isteğindeydim ki, sen üzerime doğru eğilince kendimi gerçekten o iyileşmiş kadın sandım birden. Çılgıncasına sahiden inandım buna. Bunu öyle uzun uzun zaman ya istemiş, hayal etmiştim. Sen de bana öylesine yakındın ki, bir ara bacaklarımın kötülümlüğünü unutuverdim. Sadece seni gördüm, senin olmak isteyen biri gibi saydım kendimi. Yıllar yılı hep o bir tek şeyi hayal eden biri, güpegündüz de bir ancık rüya göremez mi, anlayamaz mısın bunu? İnan bana sevgilim, sadece bu akıl almaz çılgınlık, bir an için sakatlığımdan kurtulmuş olmanın verdiği çılgınlık beni deliye çevirmişti. Artık hor görülen, sakat biri olmadığım düşüncesinin umutsuzca sabırsızlığıydı yüreğimi böylesine çılgınca göğsünden koparıp alan. Anla birazcık beni. Öyle uzun süredir öylesine özlemle doluydum ki. Ama ben iyileşinceye kadar bilmemen gereken şeyi artık biliyorsun. Bu dünyada kimin için iyileşmek istediğimi de. Sadece senin için. Sevgimi bağışla biricik sevgilim. Öncelikle bir tek şey için de yalvarırım sana. Ürkme benden. Dehşete de kapılma. Bir ara üzerine pek düştüm diye bundan böyle de seni rahatsız edeceğimi sanma. Ben bile kendimden tiksinirken seni nasıl elimde tutmak isteyebilirim ki? İnan bana. Hayır, sana yemin ederim ki en ufak bir ısrarımı bile görmeyeceksin. Varlığımı duymayacaksın bile. Sadece sabırla bekleyeceğim. Tanrı acıyıp da beni iyileştirinceye kadar bekleyeceğim. Onun için yalvarırım sana sevgilim. Benden de, sevgimden de ürkme sakın. Bana olan, başka hiç kimsenin göstermediği merhametini düşün sadece. Nasıl çaresizlikle, umutsuzlukla sandalyeye çakılmış, peşinden gelecek, seni karşılamaya koşacak bir adımı bile atmaktan aciz olduğumu hatırla. Bir düşün. Zindanında bir saat çiğni bana bağışlamanı sabırsızlıkla beklemek zorunda olan bir tutuklu olduğumu düşün. Sana bakmak, sesini işitmek, aynı odada soluğunu duymak, varlığını yanı başımda bulmak. Bütün bunları bana bağışlamakla yıllardır tatmadığım tek mutluluğu verdin bana. Bir düşün, iyice bir düşün. Yatağında yatıyorsun, gece gündüz bekliyorsun hep. Saatler gittikçe uzar, sinirler iyice gerilir. İşte o sırada sen gelirsin. Bense öteki insanlar gibi yerimden fırlayıp sana koşamam, sarılamam, tutamam bile. Oturmak, kendimi tutmak, susmak zorundayım. Seni sevmek gibi bir çılgınlığa kapıldığımı anlayamasın diye bakışlarıma, her sözüme, sesime dikkat etmek zorundayım. Yalnız inan bana sevgilim, işkenceden farksız olan bu mutluluk bile benim için büyük mutluluktu. Her defasında da kendimi tutmayı başarınca yaptığımla övünürdüm. Sense sevgimden habersiz, kafan dinç, geldiğin gibi özgürce giderdin. Bana da umutsuzca sana tutulmuş olmamın kahredici üzüntüsü kalırdı. Artık olan oldu. Şimdi sevgilim, senin için beslediğim duyguları artık inkar edemeyeceğim bir sırada sana yalvarıyorum. Bana acımasız, sert davranma. En zavallı, en acınacak bir varlığın bile onuru vardır. Yüreğimin çırpınışlarına karşı koyamadım diye beni hor görmene asla katlanamam. Sevgime karşılık vermek zorunda değilsin. Hayır, beni iyileştirip kurtaracak olan Tanrı adına yemin ederim ki böyle bir küstahlığa cesaret edemem. Bu halimle beni sevebileceğini rüyamda bile düşünemem. Sen de bilirsin, senden ne kendini feda etmeni ne de bana acımanı istemem. Tek istediğim zamanı gelinceye kadar sessiz sabırla beklememe katlanmandır. Biliyorum, bu ricam bile çok gelecek sana. Böylesine önemsiz, zavallı bir mutluluğu, bir insanı hoş görmek gerçekten pek büyük bir şey mi? Sessiz bakışlarla arada bir efendisine bakan bir köpeğe bile çok görülmez bu mutluluk. Bu yüzden hayvanı hemen kovup iyice bir kırbaçlamalı mı? Katlanamayacağım tek şey, bunu bilmeni isterim, duygularımı açığa vurup içimi döktüğüm için benden tiksinmendir. Ne kadar acınacak durumda olsam benden iğrenip tiksinmene katlanamam. Duyduğum utanca, umutsuzluğa rağmen beni cezalandırmak istersen o zaman tek çıkar yol var benim için. Bunun ne olduğunu biliyorsun. Sana göstermiştim. Sakın korkma. Niyetim seni korkutmak değil. Seni ürkütmek, sevgin yerine merhametini dilemek istemiyorum. Yüreğinin bugüne kadar bana tek verdiği duygu olan merhameti istemiyorum. Kendini özgür, tasız görmelisin. Tanrı bilir ya, varlığımla sana yük olmak, suçsuz olduğum bir şeyde seni suçlamak istemem. Sadece tek bir şey istiyorum. Bağışlamanı, olup bitenleri tümüyle unutmanı, söylediklerimi, açığa vurduğum duygularımı unutmanı. Sadece bu ufacık güveni ver bana yeter. Hemen karşılık yaz bana. Benden tiksinmediğini, sanki hiçbir şey olmamış gibi yine bize geleceğini söyle bana. Bir tek kelime yeter. Seni kaybederim diye nasıl kuar alıyorum bilemezsin. Kapıyı arkandan çekip gittiğimden beri, neden bilmiyorum, sanki bu sonmuş gibi öldürücü bir korkuyla kıvranıyorum. O sırada öyle sararmıştın, kollarımı senden çözdüğümde bakışlarında öyle bir dehşet vardı ki alev alev yanarken birden buz kesiliverdim. Evden kaçarcasına uzaklaştığını uşaktan öğrendim. Birden ortadan kaybolmuşsun, kılıcın kasketinde. Adamcağız seni boşuna aramış durmuş evin her yerinde. Böylece bir cüzdanlıdan, bir vebalıdan kaçar gibi benden kaçtığını anlamıştım. Hayır sevgilim, sana sitem etmiyorum. Tersine seni çok iyi anlıyorum. Ayağımdaki o demirden desteklere baktıkça ben bile kendimden ürküyorum. Çılgın sabırsızlığımla nasıl kötü, huysuz insana eziyet veren, çekinmez bir yaratık olduğumu biliyorum. Benden ürküp kaçtıklarını bu yüzden herkesten çok ben anlayabilirim. Aa evet, böyle çirkin bir yaratığın birini sevince onu ürkütüp kaçırdığını çok iyi anlıyorum. Yine de yalvarıyorum sana, beni bağışlaman için. Çünkü sensiz geceler, gündüzler sadece umutsuzluk dolu benim için. Sadece bir pusula, küçücük bir pusula gönder, hemen ya da boş bir sayfa, bir iki çiçek, ne olursa olsun herhangi bir işaret, bir belirti. Seni tiksindirmediğimi, seni yanımdan uzaklaştırmayacağını anlamam için küçücük bir belirti sadece. Unutma, birkaç gün içinde gideceğim buradan, aylarca da gelmeyeceğim. Çektiğin azap bir hafta sonra sona erecek. Ondan sonra benim için seni haftalarca, aylarca görememenin acısı, işkencesi başlasa da bunu düşünme hiç. Kendini düşün sadece. Tıpkı benim sadece seni düşündüğüm gibi. Sadece seni. Evet, bir hafta sonra benden kurtulmuş olacaksın. Onun için bir kez olsun gel bana. Bu arada birkaç söz benim bağışladığını gösteren bir işaret ulaştır. Benim bağışladığını öğrenmedikçe ne düşünebilirim ne de soluk alabilirim. Seni sevmek hakkını çok görürsen bana yaşamak istemem, yaşayamam da zaten. Mektubu tekrar tekrar okudum. Yeni baştan alıyor, okuyordum durmadan. Ellerim titriyor, şakaklarımın zonkladılması gittikçe artıyordu. Böylesine umutsuzca sevilmek ürkütmüş, iyice sarsmıştı beni. Bu ne hal? Biz seni orada beklerken sen hala don gömlek dolaşıp duruyorsun. Herkes toplandı. Eğlence başlasın diye sabırsızlanıyor. Balinkay da geldi. Albay neredeyse gelir. İçimizden biri gecikti mi bizim ihtiyar kurbanın ne numaralar yaptığını bilirsin. Ferd yolladı beni buraya. Bir şey mi oldu bir bakayım diye. Sense oturmuş aşk mektupları okuyorsun. Hadi fırla yoksa ikimiz de paparayı yeriz. Paldır küldür odama giren Franz söylüyordu bunları. İri ağır ellerini dostça omzuma vuruncaya kadar içeriye girdiğini fark etmemiştim bile. Önce bir şey anlamadım. Albay mı? Buraya mı göndermiş? Balinkay mı? Ha, sahi. Şimdi hatırladım. Balinkay şerefine yemek veriliyordu. Acele pantolonumla ceketimi uzandım. Okulda öğretilen el çabukluğuyla ne yaptığımı bilmeden mekanik bir hızla geçiriverdim hepsini sırtıma. Francis şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne oldu sana böyle? Üzgün bir halin var. Yoksa bir yerden kötü bir haber mi aldın? Yok canım, işte hazırım bile, dedim. Üç adımda merdivene vardık. Ben birden geri döndüm. Yine. Francis, hay Allah, yine ne var? Diye öfkeyle arkamdan bağırdı. Kulak vermedim. Masada unuttuğum mektubu alıp çabucak iç cebime koydum. Salona gerçekten de en son dakikada girdim. Uzun atnalı biçimindeki masanın çevresine herkes toplanmıştı. Yalnız üst rütbeliler masadaki yerlerini almadan kimse pek neşelenmeye göze alamıyordu. Zil çalınca öğretmenin her an sınıfa girmesini bekleyen okul çocukları gibi. Tam o sırada emir erleri kapıyı ardına kadar açtı. Kurmay subaylar mahmuzlarını şangırdatarak içeri girdi. Hepimiz gürültüyle yerimizden kalkıp hazır oldurduk. Albay Balinkay'ın sağına en kıdemli binbaşı da soluna oturdu. Hemen masada bir canlanma oldu. Tabaklar, çatal, kaşıklar şangır diyor. Herkes gelişigüzel birbiriyle çene çalıyor. Bir yandan da ağzını şapırdata şapırdata yemekleri kaşıklıyordu. Neşeli arkadaşlarımın arasında dalgın dalgın oturan bir ben vardım. Arada bir de ceketimin içinde ikinci bir yürek gibi atan yeri yokluyordum. Her atışımda yumuşak, gevşek kumaşın altında yeni tutuşturulan bir ateş gibi mektubun hışırtısı geliyordu. Evet, mektup oradaydı. Göğsümün üstünde canlı bir şey gibi kımıldıyordu. Ötekiler keyifle konuşup yemeklerini yerlerken ben mektubu yazanın mutsuzluğunu düşünüyordum. Garsonun durmadan tabağıma yemek koyması boşunaydı. Elimi sürmeden bırakıyordum hepsini. Sürekli iç dünyama kulak vermem beni uyuşturmuş, açık gözlü uyuklar hale gelmiştim. Çevremde sağda solda bir şeyler konuşulduğunu duyuyordum ama anlamıyordum. Sanki hepsi de bilmediğim bir dilde konuşuyordu. Karşımda yanımda gördüğüm yüzler, bıyıklar, gözler, burunlar, dudaklar, üniformalar bir buzlu camın arkasındaymış gibi bulanık donuktu. Hem oradaydım hem değildim. Taşlaşmış gibi oturuyordum ama bir şeyler de yapıyordum. Daha doğrusu mırıldanıyordum. Mektuptaki sözleri dudaklarıma kıpırdatmadan sessizce tekrarlıyordum. Arkasını getiremedim ya da şaşırdım mı elim gizlice cebime uzanıyordu. Okulda yasak kitapları gizlice çekip okumamız gibi. O sırada bir bıçakla bardağı vurdu. Gürültüyü sert bir çelik kesmiş gibi ortalık sessizleşiverdi. Albay ayağa kalktı. Söyleve başladı. Ellerini masaya dayamış, iri gövdesi at üstündeymiş gibi öne arkaya sallanarak konuşuyordu. Sert gür bir sesle "Arkadaşlar!" diye söze başladı. Kelimelerin üzerine basarak R'leri ağzına yuvarlayarak konuşuyordu. Dinlemek için kendimi zorluyordum ama kafam başka yerdeydi. Sadece tek tük kelimelerin havada çınladığını duyuyordum. Ordunun şerefi, Avustralyalı süvari ruhu, eski arkadaş, arada bir bunlara hayaletler dünyasından gelirmişçesine başka sözler de karışıyordu. Cebindeki mektup konuşuyordu. "Biricik sevgilim, korkma, seni sevmek hakkını bana çok görürsen yaşayamam." Sonra yine o çatırtılı R'ler, yabancı ülkelerde bile arkadaşlarını unutmadı, ana yurdunu unutmadı, Avusturya'sını unutmadı. Sonra o hıçkırık gibi, boğulan bir insanın çığlığı gibi öteki ses, "Sadece seni sevmeme izin ver yeter, bunun ufacık bir bildisini göster yeter bana." Birden yaylım ateşi gibi gürültülü patırtılı, "Yaşa, yaşa, var ol" sesleri yükseldi. Salonda herkes albayın havaya kaldırdığı kadehle yerinden fırlamıştı, dimdik hazır olduruyordu. Yandaki salonda bando önceden kararlaştırıldığı gibi çok yaşa çok yaşa diye tempo tutmaya başlamıştı. Herkes kadeh tokuşturuyordu. Balinkay'ın şerefini içiyordu. Balinkay ise rahat neşeli haliyle nüktelik karşılıklar vermek için coşkuncu gösterinin alkış yağmurunun dinmesini bekliyordu. Sadece birkaç söz söylemek istiyormuş. Dünyanın hiçbir yerinde burada arkadaşlarının yanında olduğu kadar rahat bulmamış kendini. Sözlerini "Yaşasın albay, yaşasın yüce başkumandanımız, İmparatorumuz" diyerek bitirdi. Steinhüber'le Borazancı'ya ikinci işaretini verdi. Orkestra yeniden başladı. Hep birazdan milli marş yükseldi. Her alayın kendi adına büyük bir gururla eklediği, bütün Avusturya alaylarının vazgeçilmez marşıydı bu. Krallık İmparatorluk Süvari alayındanız biz. Daha sonra Balinkay elinde kadehle masayı dolaşıp teker teker herkesle kadeh tokuşturdu. Birden yanımda oturan arkadaşın sertçe kolum dürtmesiyle bir çift yeşil gözüm bana baktığını gördüm. Merhaba arkadaş. Dalgın dalgın karşılık verdim bu selama. Ancak Balinkay öteki arkadaşın yanına geçince kendisiyle kadeh tutuşturmadığımı fark ettim. Sonra her şey yeniden renkli bir sis bulutunun ardında birbirine karışmıştı. Hay Allah. Gözlerimin önünde yükselen bu mavi duman da neydi? Arkadaşlar fısır fısır sigara içmeye başladıkları için mi böyle birden boğulacak gibi olmuştum? İçmeliydim. Hemen bir şeyler içmeliydim. Ne olduğunu fark etmeden acele bir iki kadeh yuvarladım. Yeter ki gırtlağımdaki o kötü tat, o acılık gitsin. Ben de hemencik bir sigara içsem, sigarayı almak üzere iç cebime el attığımda yine o şırtıyı duydum. Mektup. Elimi hemen geri çektim. Gürültüler arasında yine yalvaran sözleri duyuyorum. Sadece seni sevmeme izin ver. Böyle üstüne düşmemin bir çılgınlık olduğunu biliyorum. Yine bir çatalla bardağa vuruldu. Binbaşı Von Krak zekti bu. Edebiyat merakını bir takım acemi mısralarla, nükteli sözlerle ortaya dökmek için her fırsattan yararlanırdı. Ayağa kalkıp da hatır sayılır göbeğini masaya dayayarak yüzüne zeki bir ifade vermeyi deneyince arkadaş toplantılarımızın en eğlenceli bölümünün başladığını hepimiz bilirdik. Binbaşı gözlüğünü burnunun ucuna takmış, kocaman bir kağıdı özenle açıyordu. Böyle toplantılar için yazılmış bir şiirdi bu. Binbaşı bu manzumelerle böyle gecelere renk kattığına inanırdı. Bir takım dokunaklı sözlerle, şakalarla Balinkay'ın hayat hikayesini dile getirmeye çalışıyordu. Yanımda oturanlardan kimisi ya aşırı saygıdan, nezaketten ya da kendileri de çok içmiş olduklarından her benzetmeye, her kelime oyuna kahkahalarla gülüyordu. Sonunda şiirin gerçekten en isabetli bir yerinde gümbürtülü bravo bravo sesleri salonu inletti. Beni ise birden bir dehşet kaplayıvermişti. Bu kaba gülüşler pençe gibi yüreğimi sıkıyordu. Biri üzüntüler içinde inler, sonsuz acılarla kıvranırken böyle nasıl gülünürdü? Bir insan mahvolurken nasıl böyle nükteler savrulur? Pis şakalar yapılabilirdi. Çok iyi biliyordum. Az sonra Von Truksek'in gevezelikleri bitince türlü bayağılıklar, yaşalar, varollar başlayacaktı. Şarkılar söylenecek, lanlı meyhaneci kadın şarkısının en yeni dizileri okunacak, fıkralar anlatılacak, herkes bol bol gülecek, gülecek, gülecekti. Bir ara o neşeyle parıldayan suratları göremez oldum. Sadece bir pusula, bir tek kelimecik görmemi istememiş miydi? Acaba telefona gidip arasam mı? Bir insan böyle bekletilmez, ona bir şeyler söylemeli. Yaşa, bravo, herkes çılgınca alkışlıyor, iskemleler gıcırdıyor, döşeme sallanıyor, neşeli, biraz da çakır keyif 40-50 kişinin birden yerinden fırlamasıyla havaya tozlar yükseliyordu. Binbaşının koltukları kabarmıştı. Gözlüklerini çıkardı, okuduğu kağıdı katladı. Onu kutlayarak çevresine alan subayları Babacan biraz da kendini beğenmiş bir tavırla selamladı. Ben de kargaşalıktan yararlanıp kimseyle vedalaşmadan dışarı fırladım. Belki fark etmezler, fark etseler bile vız gelir. Bu kahkahalara, böylesine rahat, dolu karınlardan fışkıran neşe artık katlanamayacağım. Katlanamam. Gardıropta Emir Erim şaşkın şaşkın, "Sayın Temin'im böyle erken mi gidiyorlar?" diye soruyor. "Canın cehenneme!" diye söylendim içimden. Bir şey söylemeden yürüdüm. Caddeyi geçip köşeyi bir dönsem, kışlanın merdivenlerinden kendimi odama atabilsem. Yalnız kalmak istiyordum yalnız. Koridorlar ıssız, bir yerlerde nöbetçi aşağı yukarı geziniyor. Musluktan akan suyun sesi, bir çizme düşüyor. Emre uygun olarak karartılan o er odalarından birinden yumuşak yabancı bir ses geliyor sadece. İstemeden kulak veriyorum. Rutenyalı birkaç er, yanık bir türkü mırıldanıyorlar hep birlikte. Sarı pirinç düğmeli, o yabancı renkli üniformayı sırtlarından çıkarıp, yine köylerinde samanlara uzandıkları gibi çırılçıplak olunca yurtlarını, tarlalarını ya da hoşlandıkları bir kızı hatırlarlar, gurbet ellerde olduklarını unutmak için de bu yanık türküyü söylerler. Sözlerini anlamadığım için başka zaman kulak vermezdim ama şimdi bu üzgün hava kardeşçe bir sıcaklıkla sarıvermişti beni. Ah onlardan birinin yanına oturup konuşabilseydim. Beni anlamazdı ama at nalı biçimindeki masanın çevresine toplanmış nesli insanlardan yine de daha anlayış gösterirdi bana. O bön bakıştı, iyilik yakınlık dolu gözleriyle. Ah beni bu çaresiz karışık durumdan kurtaracak biri olsa. Sofada horlayarak kurşun gibi uyuyan Emir Erim'i uyandırmamak için parmaklarımın ucuna basaraktan yavaşça süzüldüm odaya. Karanlıkta kasketimi, kılıcımı bütün gün boğacakmış gibi boynuma dolanan kravatımı çıkarıp bir yana attım. Sonra lambayı yaktım. Benim gibi toy bir delikanlıya bir kadından gelen ilk heyecan verici mektubu şöyle rahat bir kafayla okumak için masaya yaklaştım. Birden ürktüm. Masaya vuran lamba ışığında mektup duruyordu. Nasıl olurdu bu? Ceketimin iç cebinde sakladığım mektup. Evet evet, çok iyi tanıdığım el yazısıyla yazılmış mavi dört köşe zarf. Başım döner gibi oldu. Sarhoş mu olmuştum? Uyanık rüya mı görüyordum? Aklım başında değil miydi? Daha önce ceketimi çıkarırken cebimdeki mektubun hışırtısını iyice duymuştum. Sersemlemiş miydim ki mektubu cebimden çıkarıp masaya koyduğumu bir dakika sonra unutuyordum. Cebime el attım. Hayır, başka türlü olamazdı zaten. Mektup duruyordu yerinde, uslu uslu. Olanları anlamıştım şimdi. Ancak şimdi uyanmıştım. Masada duran bu mektup yeni bir mektup. İkinci, sonradan gelen bir başka mektuptu. Benim iyi niyetli emir erimde gelince hemen göreyim diye mektubu termosun yanına koymuştu. Ayrım sonu sayfa 259.